Ayrım 5.
59. sayfa. Kendi kendime bunları çalan güzel bir kız olmalı demiştim. Sarışın, hali haşarı, gözleri pırıl pırıl mavi, burnu çilli, saçları hala sabah güneşini bırakmamış bir kız pencereden başını çıkarıp "Beğendin mi plaklarımı amca, daha çalayım mı?" demişti. Utanıp yürümüştüm. Birçok eski zamandan kalma, kırmızı borlusunu güzel bir çingene kızının kucağında görmüş, sevinmiştim. Deri fabrikası amelesinden 7 kişi bir tane almıştılar. 7 kule sularına çalar, oynarlardı. Köprüde gazete satar, kamburumsu, gençten sakin bir adamcağız vardır. Onun gramofonu ile plakları görülecek, iştirilecek şeylerdi. Pazar sabahları Burgaz Adası'na elinde bu acayip makinayla gelirdi. Yüzü her zaman gülümserdi, yapayalnızdı. Koltuğunun altına gramofonu sıkıştırırdı. Omzunun bir tanesi yarım karış ancak vardı. Öbür omzunun kemiği de kırıkmış gibi dışarıya çıkmıştı. Boynu büküktü bu adamcağızın. Bu gramofonla yapayalnız nereye gider diye merak ederdim. Bir gün peşine düştüm. Tenha bir deniz kenarına varır soyunurdu. Bu adam soyununca kıllar, olmayacak yerlerde birikmiş yağlar, katmerler içinde Quasimodo'nunki gibi bir vücut göreceğimi sanırdım. Halbuki yüzü güzelce bir maymuna benzeyen adamcağız soyununca eciş bücüş bir vücut meydana çıkardı. Ama bu vücut pek insanca bir vücuttu. Beyaz, ince, yağsız, kaburga kemikleri gözüken bayağı bir vücutcağız. Bir taşın üzerine gramofonu kurar, kahverengi bir plağı evirip çevirip okumaya çalıştıktan sonra yerine itina ile koyar, iğnenin ucunu baş ve şehadet parmağı ile temizler, kahverengi plaktan ince sesli, gülünç, eski bir foxtrot çalmaya başlardı. Şimdi kendisi gramofondan uzakça bir kayaya oturmuştur. Dudaklarındaki cigara sönmüştür. Bembeyaz tek kamburu meydana çıkmıştır. Plak biter, cigarasını yeniden yakar. Plağın tersinden "Just votre main, madame" diye bir tango başlardı. Diyeceğim gramofon başlı başına kendi namına bir medeni adamın zevk aletidir. İnsanoğlunun küçücük, temiz arzularına baş eğen, onun zevkini düşünen bir alettir. Kimselere zararı yoktur. Bayılırım borularına. Kırmızı, yeşil, mavi, turuncu borularına. Eskiden kahvelerde bar bar bağırırdı zavallıcıklar. Bağırmaya da hakları vardı. Az şey miydiler? Sonra sustu zavallılar. Bir ara itiraz bile etmeden, demeden, biz başka bir şeyciyiz insanoğlu. Sen şimdi züppelik ediyorsun ama yarın yine bize döneceksin. Hercai meşrep insanoğlu. Kıymetimi sonradan anlayacaksın. Kahvelerde bağırmayacağım. Öyle yeşil, kırmızı borularım olmayacak. Sen o zaman beni modernleştirmeye kalkışacaksın. Ama ben girmeyeceğim artık büyük salonlara. Zarar yok, yerimi bulmuş olacağım. Ben kırların fakirlerinim artık. Sen ne halt karıştırırsan karıştır. Ben bir bekarın, bir ameli kızın, bir kenar mahalle hanımının fonografı olarak kalacağım. Beni oradan ayıramazsın. Bunları söylemeden çekilmişti. Radyodan başka şey olduğu anlaşıldı. Hem öylesine anlaşıldı ki radyo istasyonları bile onsuz edemez oldular. Yazı makinesi elle yazıya karşı her zaman bir üstünlük gütmese de onun elle yazının dostu ağabeyisi tavrını takınmış bir başka düşmanlığını açıkça ilan etmiştir. Matbaa nedir ki? Yalanların, dolanların, şantajların, hırsızlıkların, kötülüklerin, bayalıkların aleti. İstediği kadar saatte binler, on biller çıkarıyorum desin. İstediği kadar kesip biçip atsın. Kendini bir şey sansın. Her zaman kötülerin, bayağıların eline ve kucağına atılmaya hazır bir histerik kadından başka bir şey değildir. Yazı makinesiyle de kötü şeyler yazılır ama matbaaya gitmek üzere. Ondan öte yazı makinesinin en kötü hareketi ticaret mektupları yazmasıdır. Onlara da pek öyle insanı sonradan vicdan azaplarına salacak şeyler yazılmaz. Olsa olsa basma kalıp lakırtılar yazılır. Yazı makinesi mühür denilen yuvarlak kalıbın cidarını patlatıp attığı için kalıplara karşı eski düşmanlığı kalmamıştır. Onları yalnızca hatırlar, umursamaz. İnsan yazı makinesiyle konuşmaya başlayınca onun kulağına ya imzasız mektuplar diyeceği geliyor. Bereket yazı makinesini geveze de işitmiyor. Kendini övmeye devam ediyor. Aşk mektuplarından, hatıralardan, güzel romanlardan, basılmayacak şiirlerden, hikayelerden. Küçük çocukların manasız kelimelerinden yapılmış birer sevinç, birer oyun ifadesi olan ABCD'lerden söz açıyor. Sonra kendisi geliyor imzasız mektuplara. İmzasız mektupların alçakları, adileri, namussuzları, kurnazları olduğu muhakkaktır. İnsanoğlunu aldatmak bir zeka sayılmaz ki. Bence zeki adam çabuk kanan adamdır. Bu yüzden bir vatandaşın gözünü açmak için bu mektuplara da ihtiyaç vardır. Bedbahtlığı hissetmeyene bedbahtlığını duyurur. Ve şerefli birisi olduğu halde arkasından şerefsizliğini bağıran bir adam bir kadından kurtarır ya hiç olmazsa bu nevi mektuplar. İşte yalnız bu iyiliği için yazılmasına müsaade ediyorum diyor. Arkadaşım odasında Bekim bir konçertosunu dinlerken öteki şiirini makinede kopya eder durur. Bana gramofonu metheder. Ben yazı makinesini konuşturur. Güzel vakitler geçirirdik. Arkadaşım iyi şairdi. İsmini bilmezsiniz. Şiirleri ötede beride çıktı. Birçok beğenenler oldu. Ama nerede şimdi eski zaman şöhreti? İsmi pek yayılmamıştır. Yalnız aramızda ismi anılınca birkaç haris ve kıskanç hariç her arkadaş ondan bir iki mısra okuyabiliriz. İçimizi bir keder basar, düşünürüz. Sevgilimiz başlasıkla sokaktan geçer, yüzümüze bile bakmaz. Bir amele kız güler bir pencereden. Bir koleji züppe kız bizimle alay eder. Bir fesleğen saksısını elimize atar, fesleğen yapraklarını bir küçük çocuk başı okşar gibi okşarız. Avuçlarımızı koklayarak uzaklaşırız. Kız şairdir arkadaşım. Küçücük bir memuriyeti vardır Beyoğlu'nda. Katip Çelebi sokağında bir odacığızı, 28 kitabı, gazeteleri, anasından kalma seccadesi, yüzbaşı babasının aportiletli bir fotoğrafı. İşte bir gramofonu ile yazı makinesi vardı. Plakları güzel, seçme şeylerdi. Ona şiirlerinden, benim hikayelerimden hoşlanan, iki okumuş kızı da davet ettiğimiz geceler gramofonu çalar, kızlardan biri benimle konuşur, ötekisi arkadaşımın şiirlerini makinede yazardı. Kızlardan birinin aklına bir gün fena olmayan bir fikir gelmişti. Arkadaşımın şiirlerini kitap halinde çıkarmasına imkan yoktu. Onlara basacak hiçbir tabi Babali Caddesi'nde yaşayamazdı. Olamazdı böyle şey. Şiirden anlayan tabi olur muydu hiç? Genç kızın fikri pek güzeldi. Bir formalık bir kitap çıkaracaktık. Kopya kağıtlarıyla 5 tane çıkarabiliyorduk. Bir miktar kağıt aldık. Kızlar münavebeyle başladılar çalışmaya. Meğer hiç de kolay iş değilmiş. Biz onlara Çaykoskileri, Mozartları çalardık. Cigaralarımızı tüttürür, güzel saçlarının altındaki kim bilir hangi zengin çocukların koynuna sokacakları ışıltılı kafalarını isyankar bir üzüntüyle seyrederdik. Nitekim daha 50. kopyaya gelmeden bu fikri ortaya atan kız nişanlandı. Nişanına gittiğimiz zaman üzüntüsüz bir sesle "Senin kitabında olmadı," dedi. "Kısmet değilmiş. Gel dans edelim, üzülme." Dans etmiştiler. Dansın sonunda kız arkadaşımı öpmüştü. Genç nişanlının ailesi hayretten dona kalmışlardı ama nişanı bozmadılar. Zengin kızı zengin oğluna varıyordu. Öteki kız da gelmez oldu. Başka arkadaşlar buldu. Danslı yerlerden hoşlanıyordu artık. Bir zaman erkek arkadaşlar buluşur, tepinir, rakı içer, dövüş eder, senfoni, saksafon, zurna dinlerdik. Kağıthane havası tutturur, Bahriye Çifte Tellisi çalardık. Paramız olursa parayla gelen kız çağırırdık. Ben müzikten pek anlamazdım. Öyle anlayanlar gelirdi ki utanır, bir köşeye büzülür, ne zaman şiir münakaşası başlayacağını beklerdim. Bir akşam klasik garp müziğine aşina bir dostumuzu çağırdık. Hani arkadaşım da büyük eserleri anlar severdi ama kendi halinde anlar severdi. Bu zat izah eder, tenkitleri yapar, büyük laflar ederdi. Oturduk, senfoni çaldık. Senfoni ne olduğunu, anlamadığını öğrendik. Senfoni ile bilmem neyin arasındaki farkı kavramaya çalıştık. Anlar gibi de olduk. Hep musikiden anlayan arkadaşımız konuşuyor, bizi tenvir ediyordu. Bir ara arkadaşım size Mozart'ın marş türküsünü çalacağım, dinleyin dedi. Araya laf karıştı. Beethoven ile Beck arasında mukayeseli bir tenkit anlamaya çalışırken arkadaşım gramofonu kurmuş, plağı çalıyordu. Genç musiki delisi bana, dinleyin beyim diyordu, işitiyor musunuz? Türk akıncılarının atlarının seslerini. Dinledim. Evet, bir takım çıngırak sesleri, hışırtılar, karlı havada berrak çıkan seslere benzeyen keman sesleri duyuyordum. Plak bitti. Arkadaşım gülümsedi. Yanlış çalmışım plağı dedi. Bu Mozart'ın marş türkü değilmiş. Çaykoski'nin bilmem nesiymiş. Kahkahalar basmıştık. Musikiden anlayan arkadaşımızı şakaya getirip bir temiz dövmüş, sonunda şarap galonunu başından aşağıya boşaltıvermiştik. İşte arkadaşımın hayatında benim bildiğim yalnızken duyduklarını yazmıyorum. Böyle yerleri olan yazı makinesiyle gramofonu, bir kış günü kar lapa lapa yağarken birimiz gramofonu, ötekimiz yazı makinesine yüklenerek pek hoşlandığımız yüksek kaldırıma doğru götürüyorduk. Arkadaşımın şiddetle paraya ihtiyacı vardı. Sevdiği kız sanatoryumdan çıkıyordu. Ne mantosu vardı, ne kombinezonu, ayakkabıları, hem arkadaşımın hem de kızınkiler su çekiyordu. Varlık 313 Ağustos 1946. Barometre. 2 gündür sabahları sis diyemeyeceğimiz bulut olduğu da şüpheli bir garip karanlık şehri basıyordu. Haziran başlarındaydık. Öğleye yakın bu sis dağılınca gökyüzü namütenahi açılıyordu. Sabahleyin bu sis bulut karışığı ile birlikte ezici bir hava şehrin hatta tepelerini bile avuçları içine alıp sıkıyordu. İnsanların oturdukları yerde büyük ter taneleri döktükleri, ağırlık basıp uyuyakaldıkları, yürüyemeyip hemen bir duvara, bir ağaca dayanıp 10 metreden ötesini gözükmeyen deniz kenarlarına baka kaldıkları oluyordu. Hep ağır, ezici, sıkıntılı şeyler düşündükleri belliydi. Bu böylece belki bir hafta sürecek, sonra yine masmavi, cam parçaları gibi aydınlık, küçük yaprak yaprak şeffaf buz parçaları gibi ürpertici, sevimli sabahlar yeniden başlayacaktı. İşte böyle sabahlarda sokakları bir ağaca dayanıp nereye gideceği üstünde yazmayan bir hayali tramvay beklemek bahanesiyle düşünmek yahut da adımlarım uykulu, başım düşüncesiz, yalnız tatlı, yumuşak, şehvetli diyebileceğim bu ağır havayı koklayarak ne hisse ne fikre benzeyen meçhul yumuşak düşüncelerle dükkanların içinde uyuklayanları, ağır ağır yorgun düşüncelerle geçen insanları, cam mekanların içindeki lüzumsuz eşyayı, hatta büyük mağazalardaki muhteşem kadın mankenlerini görmeden seyrederek dolaşmak çok zevklidir. Birden gazeteci çocuklar sokak aralarından kıpkırmızı ter içinde fırlayacaklar. Çevik bacaklarıyla çağrıldıkları zaman bile durmadan ta uzaklarda kendilerini dört gözle bekleyen havadis merakları varmış da bir gazeteye 1000 papel vereceklermiş gibi koştuklarını göreceğiz. Tramvaylar daha hızlı gidecekler. Küçük şapkacı kızları yanmış çorapsız bacaklarında çevik adeleler, esmer çukurlarla rüzgara karşı fistanlarını tuta tuta koşacaklar. Arabacılar, boyacılar, limoncular, küfeciler onlarla alay edecek. Küçük kızlar haydi vire kale diyecekler. Neredeyse Beyoğlu'ndan sis kalkacak, şehir kendini gösterecek. Bu neredeyse kendini gösterme hali sis başladıktan saatler sonra olur. Ondan evvel limonataya değil paramızı, hayatımızı verecek bir halde dolaşıyorduk. Yolum Yahudi mahallelerinden geçerdi. Bu kıvrak, şen, garip, her şeyi meydanda, her şeyi gizli, pis, pisliği nispetinde canlı, yaşadığı hissedilen mahallelerde bile bu saatlerde bir sessizlik vardır. Eski İspanyolca jargonunda bile nihayet bir Hindistan racasının maymunlarıyla oynarken söylediği esrarlı lisanın hafifliği kadar bir hafiflik kalmıştır. Artık Beyoğlu'ndayım. Hava artık insanı yürütmeyecek kadar ağır. Kaldırımlara insanlar sinek kağıdına sinekler yapışır gibi yapışıp kalıyorlar. Ben de bir cam mekanın önünde kaldırıma yapışmıştım. Dükkanın önünde 3 kişiydik. Biri bir itfaiye çavuşu, ötekisi kıranta bir Rum'du. Evvela Rum konuştu. Gözleri kadın korsilerindeydi. Hava çok ağır dedi. Sabahleyin barometre durmadan düşüyordu. İtfaiye çavuşu cevap vermedi. Adama düşüyor da kırılmıyor mu diye soracak sandım. Sormadı. Ben kafamı salladım. Evinde bir barometresi bulunması lazım gelen adama hem bilgiçlik hem tuhaflık olsun diye cıva bile sevmiyor bu havayı dedim. Rum pis pis güldü. İtfaiyenin gözü ipekli kombinezondan kaydı, düşündü. Sonra bana döndü. Sen bekar mısın dedi. Bekarım. Sen barba. Evet çavuş. Çavuş ikimizi de süzdü. Ben de dedi. Sustuk. Muhakkak barometre hala düşüyordu. Sanki bütün dünyada ses seda kesilmişti. Belki de şehirde terlemeyen hiç yoktu. Yine itfaiye çavuşu konuştu. Şu bizim olsaydı dedi. Gösterdiği şey sarışın bir mankendi. Ben gülümsedim. Ne yapacaktı acaba mankeni diye kendi kendime sormadım. Hava sıkıntılı, bayıltıcıydı. Meraksız mı meraksızdım. Neme lazımdı. Çavuş, ah şu benim olsaydı, bir evime götürseydim onu. Sarı saçlı, ince kaşlı, çekme burunlu, badem gözlü manken hafifçe gülüyordu. Başını bir tatlıca yana eğmişti. Çavuş, değil mi beyim, dedi. Şu bizim olsaydı. Hava ağır sıkıntılıydı. Kocaman kocaman ter taneleri döküyorduk. Kıran torumla birbirimize bakıştık. Ben, iyi olurdu dedim, uzaklaştım. Arkamdan Rum da cam mekandan ayrıldı. İtfaiye çavuşunu mankene, kombinezonların ipini ipliğine bıraktık. 7 gün, 777, 25 Ocak 1948. İzmir'e. İçki, sevgili, ev, aile, arkadaş, eğlence, dünya işleri, bir aralık fikir bile. Hepsi zararına iğne batırılmış, cigara tutturulmuş kırmızı, yeşil, sarı, turuncu balonlarla döndüğü günlerimiz olur. her şey rengini, uçarlığını, sevincini lahzada boşaltır. Öyle zamanlarımız olmamasına imkan mı vardır? Balonlarını hiç iğne batırılmayan insanlar da yaşıyor. Onları gün olur kıskanır, gün olur küçük görürüm. İşte bütün balonlarını iğne batırılmış bir baloncu gözüyle sokaklardayım. Dün kendini beğenmiş sevgilimden, gece bir hiç için beni kıran arkadaşımdan, biraz önce evimden, akşamleyin cesareti, nikbinliği, aşkı, sabaha karşı bin türlü olur olmaz fikir, his, saçma, delilik nöbetlerini kanında uyuşuk uyuşuk döndüren içkiden, evin kapısından çıkar çıkmaz kendimden tiksinerek sokaklardayım. Ne de soğuk bir Mayıs günüydü. Manavlardaki kirazlar bizi daha aylarca gelmeyecek bir baharın memleketinden bizimle alay etmek için gelmişlerdi herhalde. Kilosunun fiyatına bir fakir ailenin bir hafta fit olduğu çilekler ne çirkin şeylerdi. Hıyarlar, o marul denilen yağlı yapraklarda ateş pahasındaydı. Mayıs'tan, dostlardan, yemişlerden, hırstaki pasajdan, güllerinden, zambaklarından eleman. Nerede dinleneceğim? Yine mi meyhanede? Ölüye ağlayamayan insanların huzursuzluğu içindeyim. Gülenlere kızıyorum. Halbuki ben yaşamayı severim. Delicesine. Öyle şeyler bana vız gelir ki günler boyunca. Düşmanlıklar, iftiralar, yalanlar. Ekmek parama göz dikenler. Gidip sevgilime beni yerenler. Hepsini sevdiğim günler, saatler vardır. Bütün kinim 24 saat sonra eski zaman havuzları gibi sakindir. Ama bugün yemişlere, çiçeklere bile düşmanım. Karanfil satan adam gülüyor. Ötede simitçi gülüyor. Benden başka hepsi mesut. Topunuzun Allah belasını versin. İçimde geçmiş bir sarhoşluk, bir uyku ihtiyacı var. Ama vaktinde bile uyuyamam. Ah bir uyusam, yeniden hayat bulacağım. Hem yürüyorum, hem uyuyorum. Hem de durmadan uyandırılıyorum. Bir gestapo beni uyutup uyandırıp cevabını veremeyeceğim bir sual soruyor. Bir işkence dursun. Durmuyor. İnsanoğlunun o tabii hali bir türlü geri gelmiyor. O tatlı deniz, o balonlar, o yelken, o güneşler içinde kumluk. İçimize böyle herkesin kendi kendine göre bir hamleti girdiği zaman yalanlara pek yakınızdır. Şu dakikada iki çift güzel söze yalan da olsa inanabiliriz. Demek bu hal insanın çok akıllı olduğu an değil. Aptallık, delilik anıdır da diyemiyorum. Bu an usturanın üzerinde durma anıdır. Bir nevi sırat köprüsü. Bu anları yaşayan her insan şifasını da kendi bulur. Kimi bir duş yapar, kimi sokakları sersem sersem dolaşır, kimi bir kerhaneye gider, kimi meyhaneye koşar. O anı geçirmeye çalışır, en iyisi geçirmemektir. Daha doğrusu kendi kendine bulunmuş bir usulle işin içinden çıkıvermekle iş bitmez. Sonra bu kötü bir itiyat olur. Uyku ilaçlarına alışan uykusu kaçıkları döner insan. Bırakmalı, o an hükmünü, saltanatını sürsün. Bir iki tel saçın ağarmasına, 3-5 çizgiye mal olsun daha iyi. Çünkü nasıl olsa gelip geçecektir. Geçmezse, ne içkin ne afyon para eder. Geçerse, birden çiçeklerin kokmaya başladığını, kirazların kızardığını, çileklerin insanlar için olduğunu, mescitlerin fukaralara, tereyağlı dilli sandviçlere şu al al, yarı yağlı buzlu bifteklerin zenginlere ayrıldığını ne kadar düşünürseniz düşünün, güzel bir hal çaresi beyninizden avuçlarınıza, parmaklarınıza iner gibi olur. Hiç olmazsa, fikirle mesut olmazsanız bile, insanoğlu kudretin damarlarınızda duyarsınız. Her çare insanların avuçları içinde bileklerindedir artık. İşte tam bu sırada 3-5 gün evvel okunmuş bir kitabından Beyzik, düşüncelerinde hiçbir kımıldama yoksa, düşünceliler kendilerini düşüncesizlerden daha ileri sanmasınlar der. Böyle günlerin birindeyim. Beni yaşamaya çağıran hiçbir şey yoktu. Ben bu dakikalarda içki içmem. Benim huyum da yürümektir. Burnumun dikine, her yerden dakikasında bırakarak yürürüm. Hayvanlar, insanlar, bahçeler, ıssız deniz kenarları bulurum. Yeniden doğarım. Bugün de öyle oldu. İki insanla ölmediğini bana fısıldadılar. Onların hüznünün, faciasının büyüklüğü benim bu insan yemiş fikir tiksinimden ne kadar asildi. Asalet insanlardan çoktan kalktı. Ama o tuhaf kelime ne tüccar evlerine, ne kasap, ne komisyoncu karılarına, ne lokantacı suratlarına, ne büyük apartmanlara, ne de büyük orospulara, büyük insanlara geçti. Asalet ümitlerimize, hüzünlerimize, yalnız fakir insanların ümitlerine, facialarına gelip kondu. Onu ne okumuş suratlarında, ne kitaplarda, ne eşyalarda, ne hareketlerde aramamalıyız beyhude. Çiçeklerle meyvelerini sindirilince balıkçı dükkanları hırslanır. Kendileri balıkçı olmayıp da balık satan esnafı da severim. Geçimini oltasıyla kazanan balıkçılardan daha az elbet. Hele o mermer yalaklı balıkçı dükkanının önünde canlı cansız yarım kilo çiğ karidesle 3-5 pavurya, 4-5 limon, 2 düzine tarak satan pos bıyıklı, akşam vakti 3-4 kadeh açmak için çalışıyormuş gibi halleriyle fukararım satıcıları. Onların sepetleri, karidesleri, pavuryaları, tarakları hiçbir zaman çilekle gülün ettiğini bana etmediler. Hele hele hiç gülmediler. Denizaltı rengiyle titreşen, sepetlerin örgülerine kıldan ince ayaklarıyla tutunmaya çalışan bu hala cansız deniz dibi hayvanlarının talihine de üzülürüm. Üzülürüm ya, yine de bana öyle geliyor ki bu hayvanlar ekmek parasına çalıştığı halde iki kadeh rakı parasına çalışırmış gibi duruşu şairane bir düşünce veren barbayı bizim kadar seviyorlardır da onun için tutuluyorlardır. Tavşanlar bir kafes içindeydi. İki hamal çocuğu bir madam, iki tıraşı uzamış adam, 10-12 yaşında, saçı örgülü bir kız, ben, kafesin içindeki kulaklarını sırtlarına yapıştırmış, bize hayretle, korkuyla bakan tavşanları seyrediyorduk. Tavşandan çok sıçana benziyorlardı. Küçük kız kafesin başındaki kadına, "Sıçan mı teyze bunlar?" diye sordu. Kadın, "Hiç fare olur mu bunlar kızım, görmüyor musun, tavşan?" dedi. Küçük kız güldü, başını tavşanlara doğru uzattı. Pembe diliyle çürük dişler arasından incecik bir sevinç, dostluk sevinci çıkardı. Didit didit dit. Ben hanım teyze dedim, satıyor musun? Satıyorum oğlum. 8 taneydi. 2 tane kaldı. Bizimkiler İzmir'e gittiler, ben de gideceğim de. Kafesi de satarım, yol parası yapacağım. Son cümleyi söylediğine pişman oldu. Kıpkırmızı oldu. Bir madam, ama bunlar çok çocuk yapıyor, duvarları da deliyor dedi. Kadın cevap vermedi, boynunu büktü. Tavşanları satan kadının sırtında üvez rengi bir yeldirme vardı. Yüzü beyazın maviden pembeye doğru kaçan başka başka renkleriyle doluydu. Yanaklara doğru beyaz pembeye kaçıyor, göz altlarına doğru mavileşiyor. Ancak sütte görülebilen bu beyazlık oyunları içinde yüze temiz, ihtiyar bir mana veriyordu ki insan ister istemez dinlesini. Bir zamanların temizlik, müsamaha, iç bekaretiyle ihtiyarlayan iyi kadınlarını hatırlıyordu. Artık kadınlar ihtiyarlamıyor, çirkinleşiyorlar. Erkekler de öyle ya, bir zamanlar kadınlar işte böyle ihtiyarlarlardı diye düşündüm. Kadın bizden utandığı için hep tavşanlarla uğraşır gözüküyordu. Tavşanların burnuna çok çamaşır yıkamış, kalın bir şehadet parmağı dokunduruyor, gülüyordu. Hamal çocuğu, biz Elaziz'de doldurur tavşanları dedi. Bunlar sıçana benziyor, bizim oradakiler eşek kadardır. Öteki hamal çocuğu, dehe çüş dedi. Kadın onlara dostça baktı. Bunlar daha yavru, büyüyecekler. Tavşanlar bize, biz tavşanlara bakıyoruz. İzmir'e bilet parasına satılan tavşanlar burunlarını bir düzeye kafesin tellerinden çıkarıyor. Hey anam şu dünya, İzmir'e bilet parası. Yüzünü ellerimizi hatırlatan üvez yeldirmeli ümitli kadın.